Ayrım 43.
Sayfa 417. Çünkü Pierre bu yangını görünce kendisine ağırlık veren düşüncelerden kurtulmuş olduğunu duyumsamıştı. Genç, neşeli, çevik ve kararlı bir insan oluvermişti birden. Evin bulunduğu yerden dolaşarak eklenti dairenin öbür yanına gitti. Daha ayakta duran bölüme girmek istedi. Ama o sırada tam başının üzerinde birkaç kişinin çığlık attığını, arkasından da ağır bir şeyin büyük bir çatırtı ve şangırtıyla hemen yanına düştüğünü işitti. Arkasına baktı, evin pencerelerinde içi madeni eşyalarla dolu bir komodin çekmecesini dışarı fırlattıklarını gördü. Aşağıda duran Fransız erleri komodine yaklaştılar. Fransızlardan biri Pierre'i ayırt ederek, "Peki bu adam ne istiyor?" diye bağırdı. "Bu evde bir çocuk var. Burada bir çocuk gördünüz mü?" dedi Pierre. "Şaşılacak şey, ne diyor bu adam? Hadi git işine!" diye sesler duyuldu ve biri Pierre'in herhalde çekmecenin içindeki gümüşlerle bronz eşyayı ellerinden almak istediğini sanarak gözdağı verici bir tavırla üzerine doğru yürüdü. Yukarıdan bir Fransız, "Bir çocuk mu?" diye bağırdı. "Bahçede bir viyaklama duydum. Belki de onun çocuğudur. İnsanca davranmalıyız ne de olsa." Pierre, "Nerede, nerede?" diye sordu. Fransız pencereden evin arkasındaki bahçeyi işaret ederek, "Şurada, şurada!" diye bağırıyordu. "Durun, ineceğim." Gerçekten de bir an sonra yanağında tuhaf bir leke olan Fransız delikanlısı, sırtında bir gömlekle alt katın penceresinden dışarı atladı. Pierre'in omzuna vurarak onunla birlikte bahçeye koştu. Arkadaşlarına da, "Çabuk olsanıza siz, burası gittikçe ısınıyor!" diye seslendi. Evin arkasındaki kumluk patikaya koşarak çıktığı vakit Pierre'i elinden tutup yuvarlak bir şey gösterdi ona. Banklardan birinin altında pembe giysili 3 yaşlarında bir küçük kız yatıyordu. Yanağında leke olan Fransız, "İşte sizin çocuk orada. Aa, kızmış, daha iyi ya," dedi. "Hoşça kal dostum. İnsanca davranmalıyız. Hepimiz ölümlüyüz, öyle değil mi?" Sonra gerisin geriye arkadaşlarının yanına koştu. Pierre sevinçten tıkanır gibi olarak küçük kızın yanına koştu, onu kucağına almak istedi. Ama annesine benzeyen, yüzü hastalıklı ve sarı ve hiç de cana yakın görünmeyen küçük kız, yabancı bir insanı görünce fırlamış kaçmaya davranmıştı. Pierre onu zorla kucağına aldı. Küçük kız can zoruyla öfkeli öfkeli sesi yettiğince bağırarak minicik elleriyle Pierre'in kollarını bedeninden uzaklaştırmak için çırpınmaya ve üzerine sümükleri akan ağzıyla ellerini ısırmaya çalışıyordu. İçinde tıpkı bir hayvan yavrusuna dokunuyormuş gibi korku ve tiksinti duydu Pierre. Çocuğu kucağından atmamak için kendisini zorlayarak büyük eve doğru koştu. Ama oraya geldiği yoldan gitmesi olanaksızdı artık. Hizmetçi kız Anişka ortalarda yoktu ve Pierre hem acıma hem de tiksinti duyarak acı acı hıçkıran, üstü başı sırılsıklam küçük kızı elinden geldiğince sevecenlikle bağrına basıp bir başka çıkış yolu bulmak için bahçenin öbür ucuna koştu. 34. Pierre kucağındaki yükle avluların arkasından ve ara sokaklardan dolaşarak Povarskaya'nın köşesindeki Gruzinski bahçesine döndüğünde ilk anda çocuğu bulmak için fırladığı yeri tanıyamadı. Ortalık öylesine kalabalık ve evlerden çıkarılmış eşyalarla öylesine doluydu ki. Kendi mallarıyla birlikte yangından korunmak için bir araya gelmiş olan Rus ailelerinden başka her biri ayrı bir kılığa bürünmüş birkaç Fransız eri de vardı burada. Ama Pierre onları önemsemedi. Memurun ailesini bulmak için acele ediyordu. Kızı annesine vermeli, sonra da bir an önce geri dönüp birini daha kurtarmalıydı. Pierre daha birçok şeyi hem de hiç vakit yitirmeksizin yapması gerektiği inancındaydı. Çocuğu kurtarmak için koşarken varlığını saran gençlik heyecanını, enerji taşmasını ve kararlılığı, sıcağın ve koşuşup durmanın da etkisiyle şimdi bir kat daha duyumsuyordu. Kız susmuştu artık, küçücük elleriyle Pierre'in kaftanına sımsıkı sarılmış, genç adamın kucağında kımıltısız oturuyor ve yabanıl bir hayvan gibi ürkek ürkek çevresine bakınıyordu. Pierre arada bir ona bir göz atıp gülümsüyordu. Bu ürkek, hastalıklı küçücük yüzde, yalnızca meleklere özgü, insanı ta yüreğinden yaralayan bir suçsuzluk ifadesi vardı sanki. Ne memur ne karısı eski yerlerindeydi. Pierre hızlı adımlarla halk arasında dolaşmaya, gözüne çarpan yüzlere dikkatle bakmaya koyuldu. Çok geçmeden de doğulu tipte sırtına kapalı bir gocuk ve yeni çizmeler giymiş gösterişli yaşlı bir erkekle aynı tipte yaşlı bir kadın, bir de genç kız olan bir Gürcü ya da Ermeni ailesi ilişti gözüne. Kadınlardan henüz genç olanı o ay biçimindeki düzgün kaşları ve eşine az rastlanır hafif pembe uzun yüzüyle doğu güzelliğinin en kusursuz örneği olarak karşısındaydı. Oraya buraya dağıtılmış eşyaların ve alandaki kalabalığın ortasında sırtındaki o zengin atlas entarinin içinde başında o parlak mor örtüyle karların üzerine atılmış incecik ve narin bir sıcak iklim bitkisini andırıyordu. Yaşlı kadının biraz arkasında bohçaların üzerinde uzun kirpikli, kımıltısız ve iri badem gözlerini yere indirmiş olarak oturuyordu. Belliydi ki güzel olduğunu biliyordu ve bu nedenle de korkuyordu. Pierre'i şaşırtmıştı bu yüz. Nitekim hemen bahçe duvarının dikinden geçerken dönüp birkaç kez ona baktı. Duvarın öbür ucuna varıp aradıklarını gene bulamayınca durdu, çevresine bakındı. Kucağında bebek taşıyan görünümü şimdi daha da dikkat çekiyordu ve yanında erkekli kadınlı bir öbek Rus toplanmıştı. Ona bir dizi soru yönelttiler. ''Birini mi yitirdin kardeş? Yoksa siz soylu bir aileden misiniz? O çocuk kimin peki?'' Pierre küçük kızın çocuklarıyla birlikte buralarda oturmuş siyah entarili bir kadının çocuğu olduğunu söyledi ve o kadını tanıyıp tanımadıklarını, nereye gittiğini bilip bilmediklerini sordu. Yaşlı bir papaz yardımcısı yüzü çiçek bozuğu olan kıza baktıktan sonra ''Anferofların çocuğudur herhalde'' dedi. Sonra da bas sesiyle ''Hay tanrım, hay tanrım'' diye söylendi. Kadın ''Anferofların olur mu hiç?'' dedi. ''Onlar daha sabahtan gittiler. Bana kalırsa bu çocuk ya Maria Nikolayevna'nın çocuğudur ya da Maria Ivanovna'nın.'' Bir uşak karıştı konuşmaya. ''Baksanıza bu bey kadın diyor. Oysa Maria Nikolayevna tam bir hanımefendidir.'' Pierre ''Canım kocaman dişli zayıf bir kadındı işte'' dedi. Köylü kadın dediğim dedikti. Maria Nikolayevna'nın ta kendisi işte. Sonra Fransız erlerini işaret etti. Buraya kurtlar üşüşünce onlar da bahçeye gittiler. Papaz yardımcısı Tanrı yardımcınız olsun diye ekledi. Köylü kadın siz iyisi mi şuraya gidin dedi. Bakın şuraya. Oradadır onlar. Söylediğimiz kadın odur. Hep ağlıyor, parçalıyordu kendini. Anlattığınız odur kesinlikle. İşte şuraya gideceksiniz. Ama Pierre artık kadını dinlemiyordu. Birkaç saniyedir gözlerini hiç ayırmaksızın ileride olup bitenlere bakıyordu. Biraz önceki doğulu aileyle onlara yaklaşmış olan iki Fransız erine. Erlerden biri kısa boylu, tez canlı olduğu anlaşılan bir adamdı. Lacivert kaputunu kuşak yerine iple sıkmıştı belinden, başında bir kalpak vardı, ayakları çıplaktı. Öbürü yani Pierre'de şaşkınlık yaratansa sırtı biraz kamburlaşmış, uzun boylu, sarışın, devinimleri ağır ve yüzünde ahmakça bir hava taşıyan zayıf bir adamdı. Sırtında frize bir kumaştan bir kaput, ayağında da lacivert bir pantolon ve yırtık pırtık eski çizmeler vardı. Erlerin kısa boylusu doğulu aileye yaklaşıp bir şeyler söyleyerek yaşlıyı ayaklarından yakalamıştı ve yaşlı hemen çizmelerini çıkarmaya koyulmuştu. Öbürü kaputlusuysa Ermeni dilberinin karşısına dikilmiş, hiç kımıldamadan bakıyordu kadına. Pierre hemen köylü kadına dönerek küçük kızı uzattı ve buyurgan bir tonla ''Al, al çocuğu'' dedi. Sonra da duraksayan kadını azarlar gibi ''Onlara veriver'' diye bağırdı. Ve sesi yettiğince bağırarak ağlayan küçük kızı yere oturttuktan sonra gene geriye dönüp doğulu aileye baktı. Yaşlı adam şimdi yalın ayak oturuyordu. Kısa boylu Fransız öbür çizmesini de çıkarmış, her iki çizmeyi birbirine vurup duruyordu. Yaşlı adam usulca hıçkırarak bir şeyler söylüyordu. Ama Pierre onları göz ucuyla görmüştü yalnız. Asıl dikkati sırtında kaputuyla ağır ağır sallanarak genç kadına yaklaşan ve ellerini ceplerinden çıkarıp birdenbire kadının boğazına sarılan Fransız'a çevrilmişti. Ermeni dilberi gene aynı biçimde hiç kımıldamadan uzun kirpikli gözlerini yere indirmiş olarak oturmayı sürdürüyor ve erin kendisine yaptıklarını sanki görmüyor, duyumsamıyordu. Pierre kendisiyle o Fransız arasındaki birkaç adımlık arayı koşarak geçinceye değin, uzun boylu, kaputlu soyguncu, kadının kolyesini boynundan koparmaya davranmış, genç kadın da sesi yettiğince bağırmaya başlamıştı. Öfkeden deliye dönen Pierre, uzun boylu, biraz kambur eri, omuzlarından kavrayıp geriye doğru fırlatarak "Bırakın o kadını!" diye bağırdı kısık bir sesle. Er yere düştü ama hemen doğrulup uzaklaştı oradan. Bu arada öteki Fransız çizmeleri yere atmış ve kılıcını çekmeye davranırken gözdağı verici bir tavırla Pierre'in üzerine yürümüştü. "Uygunsuzluğun gereği yok," dedi. Pierre öylesine derin bir öfkeye gömülmüştü ki artık hiçbir şey görüp duyamayacak haldeydi. Gücü de 10 kat artmıştı. Nitekim Fransız daha kılıcını çekmeden üzerine atıldı ve adamı yere yuvarlayıp yumruklamaya başladı. Çevrede toplanan kalabalığın arasında bu davranışı onaylayanların bağırtıları kaplamıştı ortalığı. Aynı anda bir Fransız süvari devriye kolu köşeyi dönmüştü. Süvariler 4 nala Pierre'le Fransız ere yaklaşıp çevrelerini sardılar. O andan sonra Pierre olup bitenleri anımsamayacaktı artık. Aklında kalan yalnız durup durup birilerini dövdüğü, birilerinin sarıp ellerini bağladıklarını ve üstünü başına aramaya koyulduklarıydı sonunda. Devriye kolunun erlerinden biri subayına dönerek, "Üzerinde bir hançer var teğmenim," dedi. Pierre'in anlamını kavradığı ilk sözler bunlardı. "Ya, bir silah," dedi subay. Sonra da ekledi, "Güzel, bütün bunları savaş divanında anlatırsınız." Pierre'e dönüp sordu, "Fransızca biliyor musunuz siz?" Pierre kan çanağına dönmüş gözleriyle çevresine bakınıyor ve yanıt vermiyordu. Yüzü çok korkunç bir görünüm almış olsa gerekti. Zira subay fısıldayarak bir şeyler söyledi. Bunun üzerine devriye kolundan 4 süvari ayrılıp Pierre'in 2 yanında durdular. Subay Pierre'den uzak durmaya çalışarak, "Fransızca biliyor musunuz?" diye sordu yeniden. "Çevirmeni getirin." Safların arasından doğru Rusların giyindikleri tipte sivil giysili, kısa boylu bir adam çıkıp ilerlemişti. Pierre giyiminden ve konuşma biçiminden onu hemen tanıdı. Moskova'daki büyük mağazalardan birinde çalışan bir Fransızdı. Çevirmen Pierre'i tepeden tırnağa süzdükten sonra subaya dönerek konuştu. "Halktan bir adam durumu yok bunda." Subay, "Bana kalırsa kundakçılardan biri," dedi. Sonra da ekledi, "Sorun bakalım kimin nesiymiş." Çevirmen bozuk bir Rusça ile sordu, "Kimsin sen? Yetkililere yanıt vermek zorundasın." "Kim olduğumu falan söyleyemem size. Sizin tutuklunuzum. Götürün beni hadi." Subay kaşlarını çattı. "Vay vay vay. Yola koyulalım." Şimdi toplu halde muhafız erlerinin çevresinde Moskovalılar duruyordu. Pierre'in hemen yakınında küçük kızla köylü kadın vardı. Devriye kolu yürüyüşe geçtiğinde köylü kadın öne doğru çıkıp sordu, "Seni nereye götürüyorlar böyle oğlum?" Sonra da küçük kıza bakarak yakınmaya koyuldu. "İyi ama ben şimdi bu kızı ne yapacağım? Ya onların kızı değilse bu?" Subay, "Ne istiyor bu kadın?" diye sordu. Pierre sarhoş gibiydi. Gözü yaşamını kurtardığı küçük kıza ilişince içini saran sevinç daha da şiddetlendi. "Ne mi diyor?" diye başladı konuşmaya. "Alevlerden çekip kurtardığım kızımı getiriyorlar bana. Hadi hoşça kal." Sonra bu gereksiz yalanın nasıl olup da ağzından çıktığını kendi de bilmeksizin bir utku kazanmışçasına kararlı, gururlu adımlarla Fransızların arasında yürümeye koyuldu. Bu Fransız devriye kolu, Duros'un buyruğuyla soygunculuğun önünü almak ve özellikle de kundakçıları yakalamak için Moskova'nın çeşitli sokaklarında göreve çıkarılmıştı. O gün üst rütbeli Fransız subayları arasında yaygın kanı, yangınların özellikle ve meslekten kundakçılar eliyle çıkarıldığıydı. Nitekim devriye kolu da bu kanıya uygun davranarak birkaç cadde dolaştıktan sonra kuşkulu gördüğü birkaç kişiyi yakaladı. Bunlardan biri dükkan sahibi, ikisi din okulu öğrencisi, biri köylü, biri uşak, birkaçı da soyguncuydu. Ama bütün hepsinin içinde en çok kuşku uyandıranı Pierre oldu. Gerçekten de bütün tutuklananlar geceyi geçirmek için Subova Kalesi'ne getirildiklerinde Pierre'i ötekilerden ayırıp sıkı bir göz hapsine aldılar. Kitabın sonu. 20 Mayıs 2003. Sayfa 424.